Herkese merhabalar. Evreka'nın ikinci sezonunun 10. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta yine haftanın bilimsel gelişmelerini sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Geçen hafta Begüm'le başlamıştık. Bu hafta Emre ile başlayalım. Emre, seni dinliyoruz.
Bugün size dünyanın geçmişinden şaşırtıcı bir bilimsel keşfi anlatacağım. Eski çağlara ait Japonya'daki kayalar, milyonlarca yıl önce okyanuslarımızda gerçekleşen dev bir çevre felaketinin sırlarını açığa çıkardı. Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanları 119 milyon yıl önce meydana gelen ve yaklaşık 1 milyon yıl süren önemli bir okyanus olayını ayrıntılı bir şekilde inceledi. Okyanus oksijensiz olay 1A olarak adlandırılan bu dönemde devasa denizaltı yanardağ patlamaları sonucu okyanuslardaki oksijen seviyelerinin çarpıcı bir şekilde düştüğünü keşfettiler. Denizaltı yanardağ patlamaları okyanus tabanındaki yanardağların patlaması demek aslında. Bu devasa volkanik patlamalar denizin altından müthiş miktarda lavları ve gazları atmosfere ve suya püskürtür, çevredeki deniz ekosistemini de büyük ölçüde etkileyerek su sıcaklığını ve kimyasal yapısını değiştirebilir. Araştırmacılar Hokkaido adasındaki dağ eteklerinden aldıkları yanardağ külü tabakaları üzerinde çalışarak bu olayın tam tarihini ve süresini belirlediler. Yanardağ patlamaları atmosfere muazzam miktarlarda karbondioksit salarak dünya sıcaklığını artırdı ve deniz yaşamını da büyük ölçüde etkiledi. Okyanustaki oksijen azlığı da deniz canlılarının kabuklarını çözerken özellikle planktonlar olmak üzere birçok deniz canlısının yok olmasına neden oldu. Bugün yaşadığımız küresel ısınmayla geçmişte meydana gelen bu olay arasında çarpıcı bir benzerlik var. Şimdi birazcık bunu tartışmak istiyorum. Araştırmacılara göre geçmişte 1.1 milyon yıl süren bu olay günümüzde sadece 200 yıl içinde benzer değişimlere tanık olduğumuzu gösteriyor. Ontong Yawa Nui olarak adlandırılan devasa yanardağ bölgesinin patlaması bu çevre felaketinin başlıca tetikleyicisi olarak görülüyor. İşte bu çalışma gezegenimizin bu tür büyük çevre değişimlerine nasıl tepki verdiğini anlamak için bizlere önemli bir bilimsel adım sunuyor aslında.
Abi son zamanlarda şey türedi, küresel ısınma aslında yok, bu doğal bir süreç diyen bir güruh türedi. Fakat bu haberin de bize gösterdiği şey şu. Ya bu güruh şunu savunuyor. Diyor ki abi bu aslında zaten doğanın bir parçası. Dünya belli dönemlerde soğuyor, belli dönemlerde ısınıyor, belli felaketler yaşanıyor ve doğal seçilimle sonlanan bir organizasyon oluşuyor aslında. Böyle bir savunmaları var. Fakat bu haber bize şunu gösteriyor. Bu bahsettikleri değişimler 1.1 milyon yıllık değişimler ve bu süreçte evrim sağlıklı bir şekilde tamamlanabiliyor. Ama 200 senede bir şeyin evrimleşmesini teoriye göre beklemiyoruz. O yüzden şu anki küresel ısınmayı geçmişteki olaylarla bağdaştırmamız belli bir yerde hatalı gibi gözüküyor. Bir sonraki haberi Begüm sunacak. Begüm, mikrofon sende.
Bugün sizlere çocuklar ve disiplin üzerine önemli bir araştırmadan bahsedeceğim. Çocukların davranışlarını düzeltmek bazen oldukça zorlayıcı olabiliyor. Araştırmalar birçok ebeveynin bu tür durumlarda tehditlere başvurduğunu ortaya koyuyor. Michigan Üniversitesi Sağlık Merkezi'nin yaptığı bir ankete göre 3 ila 5 yaş arasındaki çocukların ebeveynlerinin 1/4 biri çocuklarına böyle davrandıkları sürece örneğin yılbaşında Noel Baba'nın eve gelmeyeceği gibi tehditlerde bulunuyor. Ancak uzmanlar boş tehditlerin güveni zedelediğini ve uzun vadede etkili olmadığını belirtiyor. Pozitif pekiştirme ve tutarlı disiplin, uzun vadeli davranış değişikliklerine daha fazla katkı sağlar diyorlar. Araştırma ayrıca ebeveynlerin çoğunun disiplin stratejilerinde tutarsızlık yaşadığını gösteriyor. Ebeveynlerin yarısından fazlası çocuklarının davranışlarını şekillendirmek için bazen yorgunluk, stres veya kararsızlık nedeniyle tutarlı olamadığını kabul ediyor. Disiplin konusunda ise ebeveynler genellikle çevrelerinden yardım almayı tercih ediyorlar. Ancak sağlıklı ve etkili disiplin yöntemlerinin önemini vurgulayan uzmanlar, bazı ebeveynlerin hala tavsiye edilmeyen yöntemler kullanabildiğini belirtiyor. Bu yöntemlerin başında ise fiziksel ceza geliyor. Uzmanlar, şiddet içeren disiplinin çocuklarda daha agresif ve isyankar davranışlara yol açabileceğini söylüyor. Araştırmada yaşa uygun disiplin yöntemlerinin kullanılmasının çok önemli olduğu da vurgulanıyor. 1-2 yaş arasındaki çocuklarda dikkatlerini başka yöne çekmek veya yönlendirme yapmak daha etkili olurken 3-5 yaş arası çocuklarda mantıklı sonuçlar ve zaman zaman verilen cezalar daha uygun olabiliyor. Ebeveynlerin çocuklarının gelişim süreçlerine göre esnek olmaları gerektiğini belirten araştırmacılar, çocukların büyüdükçe disipline verdikleri tepkinin değiştiğinin, bu yüzden ebeveynlerin yöntemlerini adapte etmeleri gerektiğini altını çiziyor. Aslında anne babaların disiplin konusunda daha fazla rehberlik alması, çocuklarına uzun vadede daha olumlu davranışlar kazandıracak önemli bir adım. Her yaşa göre benimsenecek stratejiler çocuğun gelişiminde bir hayli yer ediniyor.
Anne ve babalığımız aslında bizim anne ve babamızdan gördüğümüz şeylere dayanıyor birazcık. Ve biz bu konuda bazen, biz demeyeyim ama ebeveynlerimiz bu konuda çok tutucu olabiliyorlar. Ben annemden babamdan bu şekilde gördüm. Ve bu şekilde disiplin etmeliyim çocuğumu veya bu şekilde davranmalıyım gibi bir düşünce içerisinde olabiliyorlar. Aslında bu noktada hani hep şey ya, biraz daha eğitim alma tarafı biraz daha küçük yaş grubunun işiymiş gibi görülüyor bizim toplumumuzda özellikle. Şunu görüyoruz, bu haber bize şunu söylüyor. Ebeveynler düzgün ebeveynlik yapmak için, çocuklarını doğru bir şekilde disiplin edebilmeleri için onların da bir eğitime tabi olmaları gerektiği ve nasıl bir davranış içerisinde bulunmaları gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor.
Bunun için de ya okumalar yapılabilir veya uzmanlar dinlenebilir, değil mi?
Ben şey gibi düşündüm, biraz daha terapi tarzında, böyle biraz daha psikologların, klinik psikologların da işin içinde olduğu, pedagogların da işinde olduğu bir multidisipliner bir çalışma öngördüm açıkçası. Kafamdan böyle bir şey geçiyordu.
Ama bu tüm anne babalara uygulanabilir bir program mı? Yani daha bir şey önersek işte, okumalar yapın ve uzmanları dinleyin yani. Genel halka verebileceğimiz tavsiye bu değil mi?
Şöyle bir durum var. Hani Türkiye okuma oranlarının çok düşük olduğu bir ülke. Özellikle Türkiye adına konuşuyorum. Belki Avrupa'da daha geçerli olabilir bu bahsettiğin şey. Okumalar üzerine ilerleyen bir sistem. Fakat Türkiye'de iki durum var. Bir, okuma çok az. İki, her ne kadar uzmanları yönlendirmiş olsak da uzmanları çok dinleme eğiliminde değiller bizim ebeveynlerimiz. Veya yarın öbür gün belki de biz de böyle olacağız. Ve ben bu konuda nasıl bir şey yapılması gerektiğini açıkçası biraz daha multidisipliner bir çerçevede ve biraz daha sosyal medya araçlarının da kullanıldığı, belki de devlet yönlendirmesinin yapıldığı bir sistem kurulabilir diye düşündüm.
Aslında ikinizin de bahsettiği bu şeyler kader motifi olarak geçiyor psikolojide. Annenden gördüğün, babandan gördüğün şeyleri sen de kendi çocuğuna aktarıyorsun. Ama buradaki bu zinciri devam ettiremeyen, tıkayan ve yeni problemlere yol açan şey şu: senin çocuğun senden bambaşka bir insan. O yüzden senin annene gösterdiğin davranış ve verdiğin tepki senin çocuğunun verdiği tepkiden çok daha başka oluyor. O yüzden bu zincirin bir yerde kırılması gerekiyor. Yani anne babalarımız ister istemez alıştıklarını gösterme eğilimindeler. Bu yüzden o zinciri kendi annemiz kırdığı sürece biz bunu kendi çocuğumuza yapmayacağız. Ve her şey sıfırdan başa dönecekmiş gibi olacak. Bu travmalar için de geçerli. Bir haddede buna dur demek gerekiyor. Daha sağlıklı bir yaklaşımla yaklaşmak lazım.
Umarım bu zinciri rahat bir şekilde kırabiliriz. Bunun için güzel yöntemler geliştirilir. Emre, elini yüzünü yıkadın. Açıldım bakıyorum. Bir sonraki haber sende. Seni dinliyoruz.
Şimdi elimizi yüzümüzü yıkamak dedik ama biyolojiyle alakalı bir şey anlatmayacağım. Çok ters köşe oldu biliyorum. Şimdi sizlerle fiziğin en gizemli alanlarından birinde yapılan bir bilimsel çalışmayı paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 50 yıl önce bu teori ortaya atıldı. Peki bu teori nedir? Sicim teorisinden bahsedeceğiz bugün. Bugüne kadar bilim dünyasında tartışmalı bir kuram olarak varlığını sürdürdü. Ne tam olarak kanıtlanabildi ne de tamamen reddedilebildi. Hatta bu teoriyi Big Bang Theory dizisinden de hatırlayanlar olabilir. O dizide bir tane dahi Sheldon karakteri vardı. Ve o karakter aslında sicim teorisi üzerine çalışıyordu. Oradan akıllarda yer etmiş olabilir. Peki bu sicim teorisi nedir? Sicim teorisi doğanın temel yapı taşlarının parçacıklar değil, tek boyutta titreşen sicimler olduğunu söylüyor. Nasıl müzik aletlerinde farklı titreşimler farklı notalardan çıkıyorsa, bu evren sicimleri de farklı titreşimlerle farklı parçacıklar oluşturuyor. New York Üniversitesi'nden fizikçiler şimdi sicim teorisinde önemli bir adım attı. Teorinin varlığını matematiksel olarak destekleyecek yeni bulgular elde ettiler. Fizikçiler sicim teorisinin zorunlu olarak var olması için hangi matematiksel koşullar gerekli sorusunu sordular. Ardından özel matematiksel formüller geliştirerek sicim teorisinin evrendeki varlığını destekleyen yeni kanıtlar buldular. Araştırmacılar parçacıkların birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini ve oluştuğunu açıklayan matematiksel formüller geliştirdiler. Bu formüllere özel koşullar uygulayınca sadece sicim teorisinin tutarlı bir açıklama sunduğunu gördüler. Bu çalışma kuantum yerçekimi gibi fizik biliminin en büyük gizemlerinden birini çözmeye yönelik çok önemli bir adım. Araştırmacılara göre bu yöntem gelecekte evrenin yapısını anlamamıza yardımcı olabilecek.
Abi evrene dair bildiklerimiz yanlış mıymış?
Bu sicim teorisi haberin başında da bahsettiğim gibi kesin olarak kanıtlanmış ve evreni tamamen açıklayabilen bir model değil. Ama daha önceki haberlerimizde de tartıştığımız gibi yeni bir olgunun çıkması, yeni bir bilimsel keşfin olması diğer alanları da tetikleyebiliyor. Bu yüzden haberde anlattığım gibi yeni matematiksel modellerin keşfedilmesi ve kanıtlanması sicim teorisi üzerine, mesela kuantum teorisi üzerine de etkiler yapabilir. Bu yüzden önemli.
Bir doğu turu dili, yani doğu turu değil de böyle bir Akdeniz turu çok istiyor canım abi, yani.
Akdeniz değil de Güneydoğu Anadolu istiyor.
Tamam yani. O taraf da benim memleketler, sen merak etme. Hepsi benim memleketim.
Bici bilir misin?
Bici bilirim. Adana şeyi.
Nasıl oğlum ona şey Harbiye dediler.
Yok oğlum yalan, o Adana.
Adana'nın ya onu Adana olduğunu ben bile biliyorum.
Evet. O zaman bici değil de Hatay'da başka bir ismi var onun ama aynı ürün yani.
Palıza derler.
Yok değil.
Yani. Biz ama yani genel.
Harbiye'yi biliyor musun? Harbiye'ye gitmiş. Hayatımda yediğim en iyi kebabı da orada yedim.
Harbiye durum zaten çok ünlü ve keyifli bir durumdur yani. Evet, yemekten konuştuk. Doğu turundan konuştuk. Begüm'ün galiba bu konuyla alakalı söyleyeceği birkaç söz var. Begüm, seni dinliyoruz.
Evet, şimdi size obezite üzerine yapılan heyecan verici bir keşiften bahsedeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde obezite yetişkinlerin %40'ını ve çocukların %20'sini etkiliyor. Pek çok yeni tedavi yöntemi bu sağlık sorununa karşı yardımcı olsa da bilim insanları hala iştahı düzenleyen beyin ve vücut balansını tam olarak anlamış değil. Ancak şimdi New York'taki Rockefeller Üniversitesi ve Maryland Üniversitesi'nden bilim insanları beynimizin iştahı düzenleyen bölgesinde daha önce bilinmeyen bir nöron grubunu keşfetti. Bu yeni buluş obezite tedavisi için yeni ilaç hedefleri sunabilir. Nature dergisinin 5 Aralık sayısında yayınlanan araştırmaya göre bilim insanları hipotalamusta yer alan ve leptin hormonuna duyarlı yeni bir nöron grubunu keşfettiler. Leptin, vücudumuzun yağ depolarından beyne gönderilen ve açlık hissini baskılayan bir hormon. Bu nöronlar obezite ile ilgili mücadelede önemli bir rol oynayabilir. Çünkü leptin, beynimize açlık sinyalini gönderen bir hormon. Araştırmanın baş yazarı Dr. Brian Herb, hipotalamusun açlık, hormon seviyeleri, stres yanıtları ve vücut sıcaklığı üzerinde büyük bir rol oynadığını belirtiyor. Daha önce yaptığı çalışmalarda insan beynindeki hücrelerin gelişimini tek hücre teknolojisiyle haritaladıklarını ve bu yeni buluşun da enerjiyi ve besin alımını düzenleyen özel nöron kümelerinin varlığını ortaya koyduğunu söylüyor. Aslında BNC2 geni bazı nöronların gelişimi ve işleviyle ilgili. Bu gen özellikle hipotalamusta bulunan bazı nöronlarda aktif olup besin alımı ve enerji dengesiyle ilişkili işlevlerle kodladığı proteinlerle katkıda bulunuyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde bu yeni nöron grubunun leptin reseptörü ve BNC2 genini taşıdığı, açlık hissini baskıladıkları ve ayrıca yiyeceklerin lezzeti ve besin değerine bağlı olarak da tepki verdikleri gözlemlendi. Özellikle leptin reseptörünü bu nöronlardan çıkardıklarında fareler daha fazla yemek yiyip daha fazla kilo aldılar. Daha da ilginci, araştırmacılar bu nöronlara floresan ışık eklediklerinde açlık hormonunun tetiklediği BNC2 nöronlarının aktif hale geldiğini ve önceki bilinen nöronlardan farklı olarak sadece açlıkla ilişkilendirilen sinyallere tepki verdiklerini fark ettiler. Araştırmacılar bu yeni keşfin obezite tedavisinde yeni bir ilaç sınıfı için büyük bir potansiyel taşıdığını söylüyor. Leptin hedefli ilaçlar, örneğin Ozempic gibi GLP-1 agonistlerinden farklı olarak mide problemleri yaşayan hastalar için uygun bir alternatif olabilir. Bu keşif, obezite tedavisine dair yeni bir dönemin kapılarını aralarken bilim insanları için beyin ve vücut arasındaki karmaşık ilişkiyi çözmek adına büyük bir adım atmış oldu.
2-3 bölüme bir böyle obezite veya diyabet üzerine konuşuyoruz. Bu çalışma da çok kıymetli bir çalışma. Çünkü leptin önemli bir hormon vücutta. Şimdi leptinden bahsettik. Leptin aslında şöyle bir hormon. Leptin yağ dokudan salgılanıyor. Ama şöyle bir durum var. Şöyle bir tezat var. Yağ doku miktarınız arttıkça leptin miktarı artıyor mu? Hayır. Leptin miktarı tam tersi azalıyor. Yağ doku miktarı azaldıkça leptin miktarı artıyor. Yani birazcık kısır bir döngüye giriyor. Siz ne kadar yağlı olursanız o kadar az leptin salgılanıyor ve kilo vermeniz ve tokluğu sağlamanız o kadar zorlaşıyor. Bunun yapay yolla böyle bir çözüme gidilmesi çok kıymetli. Çünkü dünya üzerinde çok büyük bir problem obezite. Ve önüne nasıl geçeceğiz? Açıkçası şu an bütün hükümetler zorlanıyor. Bütün sağlık sistemleri birazcık kilitlenmiş durumda. Belki de kıymetli bir çalışma olur. Bu daha da ilerler. Ve belki de obeziteye alternatif bir tedavi yöntemi eklenir bu şekilde. Evet, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bilimle kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.